İsa Mesih'in habercisi Petros diye kendisini tanıtan elçi Petros, İsa Mesih'in elçilerinden biriydi. İddia ettiği tek şey budur. Petros belki de elçiler listesinin başında yerini almasına rağmen diğer elçilerden daha üstün görülmemelidir. Belki habercilerin işleri kitabından yapmış olduğum açıklamaları dinleyenleriniz hatırlayacaktır. Pavlos, elçilerle görüşmek için Yeruşalim'e gittiği zaman orada Petros'la, Yakup'la ve Yuhanna ile konuştu. Pavlos, bu elçilere ilişkin kilisenin direkleri dedi. Ancak Pavlos müjdeyi bu kişilerden öğrenmemişti. Pavlos, müjdeyi, iyi haberi doğrudan doğruya İsa Mesih'ten esinleme vahiy yoluyla aldı. Petros bu yüzden hiçbir zaman en büyük elçi olduğunu iddia etmiyor. Sadece elçilerden biriydi. Hepsi bu kadar. Birinci bölümün ikinci ayetinde Petros birden çok derin tanrı bilim konularını ele alıp şöyle yazar. Babamız Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruhun kutsamasıyla İsa Mesih'in buyruğuna uymak ve onun kanı üzerimize serpilmek için seçilmiş olan sizlere kayra ve esenlik çoğalsın. Petros, mektubunda hitap ettiği insanların seçilmiş olduklarını yazdı. Ne demek oluyor bu seçilmişlik? Din bilimcileri Tanrı'nın ön bilgisi ve seçilmişliğimiz konusunda muhteşem öğretişleri anlamamıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Örneğin, inanlı bir din bilimci şöyle diyor. Tanrı'nın kendi yaratıkları üzerinde egemen bir hakkı vardır. Üstelik kendi yaratılışı için planları da bulunmaktadır. Kendisine ait olan bir yaratılış içerisinde istediklerini seçip ayırması son derece doğaldır. Tanrımızın egemen olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu küçük evren de tamamen Rab'be aittir. Evreni kendisi yaratmıştır. Neden evrene böyle bir şekil verdi bilemiyorum ama Tanrı her şeyi bilir. Her şeyi bildiği ve egemen olduğu için kendi kişiliğine uygun her istediği şeyi yapmakta özgürdür. Değerli dostum, Tanrı'nın gelecek içinde plan yapmaya hakkı vardır. Açıkçası zaten bazı planlar yapmıştır. Bu planlara Tanrı'nın başlangıçtan beri aklında bulunan kararlar diyoruz. Tanrı bu planlarını yerine getirecektir. Tanrı evreni yaratma kararı aldı. Bunu yapmak için sizin ya da benim fikrimi almadı, bize sormadı. Hatta bana var olmak isteyip istemediğimi bile sormadı. Bizleri tamamen planlarının dışında bırakabilirdi ama yapmadı. Tanrı'ya şükürler olsun ki sizleri de beni de düşündü. Seçilmişlik konusunda bize olan sonsuz sevgisiyle harekete geçti. Buna emin olabiliriz. Tanrı insanı özgür iradeyle yaratırken onun günaha düşeceğini biliyordu. Tanrı insanın özgür iradesine engel çıkmadı. Buna engel olmadı ama gerekli olan hazırlığı yaptı. Bazılarını kurtuluş için seçme kararı almıştı. Bu kurtuluş için dünyaya bir kurtarıcı göndermeyi tasarladı ve bu kararını tam olarak yerine getirdi. Kendisine gelenleri yani seçilmişleri kurtarmaya karar verdi. Bu seçilmiş kişileri istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ancak şunu söylemeliyim ki ancak kurtuluş için Mesih'e dönenler seçilmiş olanlardır. Belki de ama o herkesi seçmedi ki diyorsunuzdur. Ben Tanrı sözünde böyle bir şey görmüyorum değerli dinleyicilerimiz. Rab İsa Mesih, babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla dışarı atmam, kovmam diyor. O her isteyeni bana gel diye davet etmektedir. Bu davetiye herkese sunulmaktadır ancak karşılık verilmeli ve kabul edilmelidir. İşte size ve bana düşen sorumluluk budur değerli kardeşim. Rab şu anda seni de kurtuluş için seçti. Ama senin bir adım atman gerekir. Az önce belirttiğim gibi Rabbin bu çağrısına tepki göstermeli, evet demelisin. Bunu yapmazsan dışarıda kalırsın. Petros, Tanrı'nın ön bilgisine göre seçildiniz derken derin bir konuya girmiş oluyor. Tanrı, kendi tasarıları doğrultusunda hareket etmektedir. O sonsuz sayıda yollar bulup kurtuluş sağlayabilirdi ama bunu seçti. Çünkü bu planın en iyisi olduğunu biliyordu. Küçücük insan Tanrı'nın planlarını sorgulayacak bir konumda değildir. Yaratıcı olan Tanrı'dır. Biz sadece onun yaratıklarıyız. Bizler ne doğacağımız günü ne de ailemizin kimler olacağını belirledik. Ne boyumuzun ne kadar uzun olacağını, ne göz rengimizi ne de zeka düzeyimizi biz seçtik. Biz bugün neysek tamamen Tanrı'nın kayrasıyla oyuz. Bütün bu saydığım şeyleri bizler için belirleyen Tanrı'dır. Bunların hepsi Tanrı'nın yüce planının bir kısmıdır. O zaman kurtuluş konusunda bir tasarısı var diye neden Tanrı'yı eleştiriyoruz bilmiyorum. Belki de bazı kişiler Tanrı'nın üstü kapalı işler peşinde olduğunu falan sanıyorlar ama kesinlikle öyle değil. Ah değerli dostum, bir bilseniz Tanrı çok iyi, kayra dolu ve sabırlıdır. Bizleri günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölümden kurtarmak istiyor. Mutlu bir şekilde yaşam sürmemizi arzuluyor. Tanrı'ya güvenebiliriz. Bazı kişiler insan tasarılarının uygulanmasını onaylarken Tanrı'nın bir tasarısını bile kabul etmekte zorluk çekiyorlar. Değerli dostum, bu evrenin Tanrısının bir planı vardır. Özellikle sizin yaşamınız konusunda özel tasarıları vardır. Tanrı ne yaptığını, nereye gittiğini çok iyi biliyor. Bizler için en iyi olan şeyleri tasarlayıp yapıyor. Tanrı'nın ön bilgisine göre gerçekleşen seçilmişlik için şükürler olsun. Tanrı kendi planını tam olarak yerine getirecektir. Çünkü o her şeyi bilir. Bir uçağın pilotunu düşünecek olursak, uçuş sırasında pilot hava tahminlerine sahiptir ve önündeki uçuş planı bunlara göre çizilmiştir. Bütün yolculuk önceden belirtilir, karar verilir. Bu alanda kimse ondan şikayet etmez. Pilota yolculuğumuzu tasarlamaya hakkınız yok diyerek onu suçlamaz. Plana göre uçtuğu için herkes sevinir. Değerli dostum, bu evrenin Tanrısının planı var. Yapacağını ve nereye gideceğini biliyor. Uğrumuza en iyisini yapıyor. Tanrı'nın ön bilgisine göre olan seçimi için hamdolsun. Her şeyi bildiği için planına göre hareket edebilir. Uçakta ise her şey bir anda alt üst olabilir. Tek bir arıza, başka bir uçağın hatası ya da yer kontrolünün hatasıyla planlar da uçakta suya düşebilir. Ne var ki bizim Tanrımız her şeyi bilir. Her durumun farkındadır. Önceden kestirilebilen ya da kestirilemeyen her şeyi bilir. Dolayısıyla siz ve ben ona tam olarak güvenebiliriz. Petros, Tanrı'nın ön bilgisine göre seçildiniz derken, Baba Tanrı'nın bunu tam bir bilinçlilik içinde yaptıklarından söz ediyor. Kutsal kılınma sözcüğü Mesih ile özdeşleşirse, bizim Tanrı katındaki kutsallığımız Mesih'tir. Yani Tanrı katındaki konumumuz söz konusu olduğunda hiçbir zaman şu andakinden daha iyi bir konumda olamayacağız. Çünkü bizim eksiğimiz Mesih'te tamamlanmış durumdadır. Sevgili de kabul edilmişizdir. Dolayısıyla buna ek olarak yapabileceğimiz bir şey yoktur. Bu bizim Mesih'teki konumumuzdur dostum. Ne var ki imanlının yeryüzünde yaşamakta olduğu yaşam içindeki durumu Tanrı katındaki konumundan farklıdır. Kutsal kılınma sözcüğünü kutsal ruh ile özdeşleştirirsek bunun başka bir anlamı daha olduğunu göreceğiz. Petros ruh tarafından kutsal kılınarak derken kutsal ruhun dünyada imanlının yaşamında görmekte olduğu işten söz ediyor. Kutsal ruh yeniden doğmamızı sağlar. Bizi daha dolu, daha olgun imanlılar yapmak için yaşamlarımızda devreye girer. Ne yazık ki bazı imanlılar kutsal ruhun bu kutsama işine fırsat vermiyorlar. Biliyorum ki cennette Mesih'te bebekler olarak gidecek olan 50 yıllık imanlılar bile bulunmaktadır. Çünkü hiç olgunlaşmamışlardır. Tanrı'nın huzuruna emzikteki bebekler gibi çıkmak ne kadar utanç verici olacaktır. Kutsal Ruh'un görevi, değerli dostum, bizleri dünyadayken kutsal kılmaktır. Bu konuya ağırlık verilmesini ne kadar çok isterdim. Şu anda dünyanın her tarafında kurtuluş vaazları verilmektedir. Bu vaazlar akla mantığa sığmayan vaatlerle dolu. Kendine yeten, başarılı ve rahatlık içinde yaşayabilen imanlılar olabileceğinizi anlatan sayısız vaatler veriliyor. Sevgili dinleyicim, umarım siz bunlara kulak vermezsiniz. Çünkü bunların iddia ettiklerinin aksine kendinizi yetersiz ve zayıf olarak görmeli. Böylece sizi tamamlaması için kurtarıcınız Rab İsa Mesih'e bağımlı olmalısınız. Tanrı sözüne göre kutsal kılınma, insanların uydurduğu bir takım yöntemlerle değil, kutsal ruhun gücüyle gerçekleşir. İnsanın kurtuluşunda bir aşama daha vardır. Petros bu mektubunda bu üçüncü aşamayı İsa Mesih'in sözünü dinlemek olarak belirtir. Yani kurtuluş aynı zamanda günahlı insanın kutsal ruhun işleyişine gösterdiği tepkidir. Bu tepki bu ayette açıklanmaktadır. İtaat meselesi söz konusu oluyor. Rab seçiyor, Rab kutsuyor ama aynı zamanda insana Mesih'in sözünü dinlemekle kurtuluş sağlanıyor. Bu itaat nedir? Kişinin günahlarından dönerek, yani tövbe ederek İsa Mesih'i yaşamına kurtarıcısı olarak kabul etmesi demektir. İncil'in, yani Tanrı'nın İsa Mesih'te sunduğu kurtuluş haberine inanmanın sadece inanma aşamasında kalmayıp ona itaat edilmesi gerektiği yeni antlaşmada sık sık karşılaşılan bir durumdur. Rabbin sözü bu konuda diyor ki, Tanrı herkese işlerine göre karşılık verecektir. Katlanış göstererek yararlı işlerle yücelik, onur ve ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam, sürtüşmecilere, kavgacılara, gerçeği dinlemeyip kötülüğe uyanlara öfke ve kızgınlık uygulanacaktır. Bunu Romalılar 2. bölümde okuyoruz. Bu ayette Tanrı, İsa Mesih ve Kutsal Ruh'un üçlü birliği bir kez daha belirtiliyor. Baba Tanrı'nın ön bilgisine göre seçildiniz derken şunu dile getirir. O planladı. Ruh tarafından kutsal kılındınız. Yani bizi bugün koruyan kutsal ruhtur. Kanın serpilmesi, İsa Mesih'in akıttığı kanının yaşamımızda geçerli olabilmesi için Mesih'in çarmıhta kurban oluşunu kişisel olarak yaşamlarımıza uygulamalıyız. İtaatle yürümeliyiz değerli dostum. Belki şu anda siz de seçilmiş olup olmadığınızı merak ediyorsunuzdur. Bunu anlamak için isteyenler ve istemeyenler diye iki sınıf bulunduğunu varsayalım. Kendinizin seçilmiş olup olmadığınızı şöyle bir sınavla anlayabilirsiniz. Mesih İsa'nın şahsen sizin günahlarınız için çarmıhta ölüp dirildiğine iman ettiniz mi? Ona itaat ettiniz mi? Mesih gerçekten sizin Rabbiniz mi? Eğer öyleyse onu seviyorsunuz demektir. Rab ise şöyle demiştir. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Siz kendi isteklerinize Tanrı'nın istekleri diyerek bunları mı yerine getiriyorsunuz? Yoksa gerçek Tanrı'nın sizden istediklerini mi yapıyorsunuz? Eğer Tanrı'ya aitseniz onun isteklerini yerine getirirsiniz. Evet, İsa Mesih'in kanının üzerinize serpilmesi için diye yazdığı Petrus. Güçlü imanlılar arasında bile Mesih'in kanı hakkında bir sessizlik hakimdir. Şunu söylemeliyim ki, Rabbimiz İsa Mesih'in kanı damarlarında dolaştığı zaman, yani o bu dünyada insan bedeninde yaşarken, o kanın bizim için fazla bir değeri yoktu. Ama o değerli kan döküldüğünde, Mesih İsa yaşamını verdi dostum. Bedenin yaşamı kandadır. Dolayısıyla bizim yaşam bulmamız için İsa Mesih kendi kanını döktü, canını verdi. İşte kanın üzerimize serpilmesi, onun verdiği canın bizim tarafımızdan kabul edilip bize can vermesidir. Unutmayalım ki Petrus, Musevilik içinde yetiştirmiş olan Yahudilere yazıyordu. Bu Yahudiler Asya ilinde yabancılar olarak yaşıyorlardı. Eski antlaşmayı biliyorlardı. Kurban sunma gününde başkehin kutsalların kutsalına girerken yanına kurban kanını alırdı. Kanı merhamet kürsüsü üzerine 7 kez serperdi. Bu simgesel açıdan bir ruhsal temizleme oluyordu. Daha üstün bir şekilde Rabbi Mesih de kendi kanını Tanrı'nın tahtına götürdü ve orada serpiştirdi. Bu serpiştirmede günahtan tam bir arındırma oluyor. İsa kendi yaşamını sunarak bizim cezamızı kendisi ödedi. Mesih'in bu çarmıh üzerindeki sunusunu kabul eden artık yargıya gelmez. Şimdi o yargı tahtı bizlerin gelip kurtuluş bulabileceği bir lütuf tahtı olmuştur. Sevgili dinleyiciler, Mesih'in kanı açıklanmadıkça müjde tam olarak duyurulmuş sayılmaz. İsa'nın çarmıhtaki ölümü ve kanının dökülüşü göze kulağa hoş gelen bir şey değildir. Ama bizim günahlarımız da pek hoş sayılmaz, değil mi? İsa'nın çarmıhta ölmesini gerektiren bir şey vardı. Nedir bu? Bizim çirkin günahlarımızdır. Bu konu tren yolu kavşağında meydana gelen korkunç bir kazayı hatırlatıyor bana. Tren arabaya çarptığında birkaç kişi ölmüştü. Mahkeme olmuş, o anda kavşakta beklemesi gereken bekçinin sorgulanması şöyle olmuş. Kaza olduğunda neredeydin? Kavşaktaydım. Fenerin var mıydı? Evet. Onları tehlikeden uyarmak için feneri salladın mı? Tabii ki salladım. Mahkeme bu kanıtın yeterli olduğu kanısına vardı. Oysa bekçi mahkemeden çıkarken kendi kendine şu sözleri mırıldanıyordu. İyi ki bana fenerin ışığı hakkında bir şey sormadılar çünkü ışık sönmüştü. Kardeşlerim, bugünlerde ruhsal konuların konuşulduğu farklı yerlerde, hatta Mesih inanlıları arasında bile çeşitli fenerler sallanıyor. Ancak içlerinde İsa Mesih'in kanıyla ve bizi bütün günahlardan temizleyen o kanın serpilmesiyle ilgili bildiri yoksa bu fenerler yanmıyor demektir. Burada açıkça söylemeliyim ki burada herhangi bir din söz konusu olmuyor. Mesih İsa'yı önderleri olarak duyuran Hristiyan dininde bile eğer İsa'nın çarmıhtaki ölümü ve dirilişi onun biz günahlılar için döktüğü kan vaaz edilmezse savunulan din boştur. Şimdi anahtar sözcüklerden birisine geldik. Seçilmiş olan sizlere kayra ve esenlik olsun diyor Petrus. Baba sizin için düşündü, Mesih sizin için öldü, kutsal ruh da sizi daha iyi bir kişi yapmak için içinize geldi. Bu harika değil mi? Evet, baba sizin için düşündü, yani Tanrı. Mesih ise sizin için öldü, kutsal ruh da sizi daha iyi bir kişi yapmak için içinize, yüreğinize geldi. Artık Tanrı sizi kayrasıyla kurtarabilir. Neydi bu kayra ve esenlik? Kayra ve esenlik ancak Tanrı'dan gelebilir. Her birimizin en çok ihtiyacını duyduğumuz iki şey işte bunlardır. Kayra ve esenlik. Yani lütuf ve barış. Kayra ya da inayet, Tanrı'nın biz günahlı insanlara hak etmediğimiz bir armağanı karşılıksız olarak vermesidir. Esenliğe gelince Tanrı ile barış ortamına girmekten ziyade Tanrı'nın esenliğini yaşamımızda tecrübe etmek, denemek anlamındadır. Kayra ve esenlik çoğalsın. Tanrı'nın kayrası olmadan değerli dinleyicilerimiz, asla Tanrı'nın esenliğini bilemezsiniz. Geçenlerde bir tarikata bağlı bir adamdan mektup aldım. Adam yüreğinde esenlik olmadığını söylüyordu. Size şunu söylüyorum. Mesih'in sizin günahlarınız için kanını döktüğüne inanmıyorsanız yüreğinizde esenlik, barış, huzur olmayacaktır gerçek anlamda. Bana esenliğiniz olmadığını söylemenize bile gerek yok. Ancak günahlarınızın bağışlandığını bildiğiniz zaman esenlik güvence ve sevinçle dolacaksınız. Tabi İsa'ya gideceksiniz ve İsa'nın sizin bu günahlarınızı bağışladığınızı aldığınızda. Simon Petros ışığı olmayan bir fener sallamıyor. Yalnızca teorik konulardan söz etmiyor. Bu yaşlı balıkçı kayra ve esenliğe Mesih'in kanı aracılığıyla sahip olunacağını biliyordu. Çünkü İsa'nın kendisi onu anlatmıştı. Petros İsa'nın ölümünü, gömülüşünü ve ölümden dirilişini gözleriyle görmüştü. Eskiden korkak, kaprisli, anlayışsız bir insan olan Petros artık kaya gibi sağlam bir adam haline gelmiştir. Pentekost günü ayağa kalkarak Mesih'in ölümünü ve dirilişini vaaz edebilmiştir. Hepsi girmiş, zulüm görmüş, böyle bir mektup yazmış ve sonunda müjde uğruna çarmıha gerilmiştir Petros. Petros'un mektubunun ikinci ayeti üzerinde böyle düşündükten sonra onun sadece cahil bir balıkçı olmadığını anlamışsınızdır sanıyorum. Petros, Tanrı'nın ön bilgisi ve seçilmişlik gibi dev öğretilerden söz ediyor. Bu tür büyük kavramlarda son söz Tanrı'ya aittir. Hiçbirimiz kesin bir açıklama getiremeyiz. Her şeyi bilen sonsuz, sınırsız bir Tanrı ile karşı karşıyayız. Ön bilgiye sahip olan Tanrı, hayal edebilecek her planı bildiği gibi ne yapacağını da tam olarak bilir. Buna önceden kararlaştırma diyoruz. Tanrı önceden kararlaştırma yoluyla kendi amaçlarını gerçekleştirmek ister. Böylece bütün olayların sırası en ufak ayrıntıdan en büyüğüne kadar Tanrı'nın belirleyici kararına göre gelişir. Tanrı böylece kendi egemen amacını gerçekleştirir. Bunun gibi tanrısal ön bilgi, yani Tanrı'nın her şeyi önceden bilmesi de onun önceden her şeyi kararlaştırması ile yakından ilgilidir. Tanrı yalnız ön bilgiyle değil, bütün bilgiye sahiptir. Geçmişe, şu ana ve geleceğe ilişkin ne varsa tümünü bir anda Tanrı bilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sınırsızdır. Bizlerin aklı çok ufak ve sınırlıdır. Bir keresinde insanın beyninin ağırlığının 250 gram civarında olduğunu duymuştum. 250 gramlık bir beynin evrenin sınırsız Tanrısını kavrayabileceğini hiç sanmıyorum. Tanrı olmuş ve olabilecek her şeyi bildiği için ona güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim.